bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Benden selam söyle Anadolu'ya. Didos Satürio. Çeviren Atilla Tokatlı. Alan Yayıncılık 13. Basım. Altı Nokta Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Seslendiren Hülya Örencik. Anadolu Rumları atalarının toprağından kopup ayrılalı 40 yıldan fazla zaman geçti. Bu fırtınayı yaşamış olanlar birbiri ardından göçüp gitmekte ve yaşantılar kaybolmakta. Halk hazineleri ya silinip ortadan kalkıyor ya da tarih arşivlerine gömülüyor. Ve Anadolu Rumlarının bir atasözü vardır. Ölü gözünden yaş akmaz der. Yaşayanların hatırladıklarına işte bunun için eğildim ben ve sevgiyle dayadım kulağımı yüreklerine. Buradaki hikayeyi ağzından dinleyeceğiniz Manoli Aksiotis, Anadolu Rum köylüsünün sembolüdür. 1914-1918 arası amele taburunda bulunmuş, Anadolu'yu Rum istilası ile birlikte Elen üniformasını sırtlamış, esaret görmüş ve nihayet Yunanistan'da mülteciliğin zehirli ekmeğine ortak olmuştur. İltica ettikten sonra 40 yıl boyunca dokerlik, sendikacılık yapmış, 2. Dünya Savaşı'nı izleyen Yunan Milli Direnme Hareketi'ne katılmıştır. Emekli olunca da 60 yılı aşkın yaşantısını kaleme almıştır Manoli. Büyük bir sabırla ve cefa çekerek, çünkü doğru dürüst okuma yazma bilmemektedir. Bu romanın dokusunu ben işte bu denli gerçek tanıklardan süzüp çıkarttım. Bir daha geri gelmemek üzere çökmüş bir alemi gözlerinizin önünde canlandırmak amacıyla yaptım bu işi. Yaşlılar unutmasın ve gençler bütün olup biteni çırılçıplak bir şekilde görsün, öğrensin diye. Didos Satürio. 1. Bölüm Cennet Hayatı. 16 yaşıma basıncaya kadar ne ayaklarım yeni bir çift kundura gördü ne de sırtım yeni bir elbise. Bir tek kaygısı vardı babamın. Eksik olmasın, arazisi durmadan genişlesin isterdi. Ve gittikçe daha çok zeytin ağacı ve gittikçe daha çok meyve ağacı ve gittikçe daha çok incir ağacı bulunsun elinin altında. Tam 14 çocuk getirmiş dünyaya anam. 7'si yaşamış sadece. O 7'nin 4'ünde çeşitli savaşlara armağan etmek zorunda kalmış garip. Şöyle bir geriye doğru bakıyorum da şimdi babamın bana bir horoz şekeri ya da bir ufak simit alayım diye bir tek metelik olsun verdiğini hatırlamıyorum. Bir gün hiç unutmam ilk şaraplı ekmek yeme ayininden önceydi. Bize biraz para verir umuduyla 3 erkek kardeş gidip günahlarımızı bağışlamasını istemiştik. Günahlarımızı bağışlamasını bağışladı da hala daha karşısında dikilip durduğumuzu görünce birden küplere bindi. O zaman çaresiz gidip vaftiz babalarımızın ellerini öpmeye karar verdik. Belki onlardan bir şeyler koparabilirdik, öyle ya. Nitekim her birimizin eline birer kuruş sıkıştırdılar. İçimiz içimize sığmıyordu artık sevinçten. Ve Theodoros diye bir bakkal vardı köyde. Her biri nahşu kadar büyük şekerlemeler satan en küçüğümüz Stamati doğru oraya koştu. Yorgi ile benimse büsbütün başka bir rüyamız vardı. Nihayet bir oyuncak sahibi olmak. Ama elden düşme değil, yepyeni bir oyuncak. Ve ilk gördüğü borazanı satın aldı Yorgi. Bense içimden taşan hırsı gemlemeyi başardım. Altını üstüne getirdim dükkanın. Ve nihayet tenekeden yapılmış hem de yaylı, boz boyalı küçücük bir fare buldum. Nasıl da kabarıyordu koltuklarımız eve girerken. Kardeşim dudakları borazanın ağzına sanki yapışmış, oradan oraya uçuşmaktaydı. Ben fareyi yere koymuştum. Karnından çıkan ince ipi çeker çekmez harekete geçen hayvanı her gördüğümde basıyordum yaygarayı. Oynadı işte, gene oynadı. Canlı fare bu, canlı fare. Kardeşlerimizin hepsi de etrafımızda toplanmış, fareyi oynatmak için itişip kakışmaktaydılar. Hayatımda böylesine sevinip heyecanlandığımı bilmem. Ve gene bilmem bu heyecanı izleyen hayal kırıklığına benzer bir hayal kırıklığı yaşadığımı. Oyunun tam en tatlı yerinde babamın kas katı yüzünü gördüm. Getirin bana bakayım şu maskaralıkları. O daha sözünü tamamlamadan fareyi kaptığım gibi gömleğimin altına sokmuş ve merdivenleri boylamıştım. Yorgi ya tehlikeyi sezemediğinden ya da babama karşı gelmek cesaretini kendinde göremediğinden orada kala kalmıştı. Oyuncağını uzattı ve yılgınlık içinde bakmaya koyuldu. Küçük borazan kocaman kemikli avucunda kayboluvermişti babamın. İyice bir sıkıp vurduktan sonra yamru yumru olan zavallı oyuncağı fırlatıp attı ocağın içine. İt alayı dedi. Paranızı hiçbir işe yaramayan şeylere kaptırmamayı öğrenmiş olursunuz. Hayatımda ilk defa olarak karşı karşıya kalıyordum iktidarın o basiretsiz körlüğüyle. Dehşete uğramıştım. O çağımda nereden bilebilirdim ki ben bütün ömrüm boyunca hep bu körlükle savaşacağım. Yumuşak başlı bir kadındı annem. Sabır taşından farksız. Kocasının bütün huysuzluklarına dudaklarında hep aynı gülümseyişle boyun eğerdi. Adam öfkeliyse karşı gelmeyeceksin derdi hep. O zaman sana kul köle olur. Babamın ne cins bir köle olduğunu sadece kendisi bilirdi. Gene de bir keresinde karşı geldi babama. Öylesine gözü kararmış bir şekilde dövüyordu ki beni, ağzından burnumdan kan boşanmıştı. Gözleri yaş dolu ve kollarını iki kanat gibi açıp gererek aramıza atıldığını hatırlıyorum. Aklını mı kaçırdın, öldüreceksin çocuğu. Bir ufak metelikti o muazzam dayağın bütün sebebi. Gidip bakkaldan tuz almam için vermişti babam. Kaybettiğim takdirde başıma gelecekleri gayet iyi bildiğimden terden ıslak avucumu sımsıkı yummuş da tutmuştum parayı. Birden bir çingene çıktı önüme. Yanında maymunuyla. Kıçı kıpkırmızı akıllı bir hayvan. Öğretmeni genç kızları ardından da esrarkeşleri taklit ediyordu. Nasıl da gülünçtü bilseniz. Herkes etrafına birikmiş gülüşerek seyrediyordu. Ama seyir bitip de sıra Parsi'ye gelince ortalık boşalıverdi. Ve elindeki dümbeleyi bana doğru uzatan maymunla baş başa kaldık. Şöyle bakıştık bir an. Dayanamadım işte, avcum kendiliğinden açıldı sanki. Ve meteliğin, dümbeleğin üzerinde tınlayan sesi doldurdu meydanı. Parayı kaybettiğimi söyledim babama. Söyler söylemez de yüzünü bürüyen öfkeyi görüp sokağa attım kendimi. O da fırlamıştı arkamdan. Komşulardan biri atik davranıp kolumdan yakaladı ve babama teslim etti beni. O günden sonra ne vakit sinirlendiğini görsem bir an kaybetmeden ortalıktan toz olmaya koyulacaktım. Ama bir gün geldi, bütün ettiklerini bağışladım babamın. İki kudret vardı evde, önünde titrediğimiz. Allah ve babam. Annemiz ışınları artık ısıtmayan örtülü bir güneş gibiydi. Bizleri şöyle bir okşamaya, dizlerinin üzerine oturtup masal anlatmaya bile vakit bulamazdı. Yıl boyunca şafakta kalkar, ateşi yakar hemen, tencereyi ocağa yerleştirirdi. Ve bu arada daima durmadan ağlayıp bağıran bir küçük oğlan kardeşimiz olurdu beşikte. Hayvanlara bakmak, hamur yoğurmak, çamaşır yıkamak, ortalığı silip süpürmek gibi işler de pek tabii ki annemize düşerdi. Bütün köy onun temizliğine, evindeki intizama hayrandı. Babama karşı da saygı beslerdi köy. Sözünün eriydi çünkü, işinde namuslu, konuksever, çalışkandı. Yakışıklılığının da bir payı olsa gerekti bu saygıda. İnce uzun bir yapısı vardı, dalgalı saçları, koyu mavi gözleri ve bir tek çürüksüz götürdü mezara dişlerini. İşte bunun içindir ki komşu kadınlar gelip de anneme senin şu oğlun var ya şu Manoli hık demiş babasının burnundan düşmüş dediklerinde içimi gurur kaplardı. Yıldızlar henüz ışırken uyanırdı babam. Küçük takkesini yerleştirir başına, çoraplı pantolonunu çeker, bacak zırhını kuşanır, ayakkabılarını giyerdi. Ve sıra elini yüzünü yıkamaya gelirdi. Gürültülü bir yıkanma olurdu bu. Sonra ikonaların karşısına geçer, istavros çıkartırdı. Buğday ekmeği kısartırdı biraz közde. Su katılmamış şaraba banıp yerde ekmeği. Birkaç zeytin atıştırdı yanı sıra. Zeytin çekirdeklerini yere salardı hep. Birkaç da küfür sallardı uğurluk olsun diye. Ve tarlalara çalışmaya giderdi. 16 ile 18 saat hiç dinlenmeden çalışırdı. 60-70 okkalık yük kaldırırdı da bana mısın demezdi. Çapa ile saban onun ellerine değer değmez uysallaşır, onu görür görmez sevgiyle karışık bir korkuya kapılırdı hayvanlar ve kendi öz çocukları gibi bakardı hayvanlara. Gece karanlığı çökerken dönerdi eve, kahveye uğramadan, rakı şişesine uzanırdı hemen, bir yandan yemek yer, bir yandan da büyük yudumlarla içerdi. Duruma göre aramızdan ikisini üçünü bir güzel döver, sonra da yorgunluktan bitkin bir halde uykuya dalardı. Evi yerinden oynatacak şekilde horuldayarak. Tek laf çıkmazdı ağzından. Pazar ve bayram günleri bile yanında konuşmaya cesaret edemediğimiz için öfkelerimizi, şikayetlerimizi, kurnazlıklarımızı, sevinçlerimizi, bakışlarımızla birbirimize söylemeyi öğrendik. Hani şöyle bir pazar günü tesadüfen mesela sofradayken keyiflenecek olursa beni ayağa kaldırır ve Paternoster diye başlayan pazar duasını okumamı isterdi. Evin aydın kişisi bendim babamın gözünde ama ezbere okuduğum bu Latince duadan hiçbir şey anlamıyordum ve bir gün anneme sordum. Patı biliyorum anne, baba demek ama Ernoster ne demektir söylesene. Kardeşlerim arasında en iyi anlaştığım Yorgi'ydi. 18 ay kadar küçüktü benden Yorgi. Daha ağzımı açmadan sezerdi ne diyeceğimi ve daima benimle aynı fikirde olurdu. Alabildiğine duygulu ve narin bir çocuktu. Acayip şekilde ince ve uzun parmakları vardı. Bu bakımdan bir tanesiydi köyün ve bütün kızların hayranlığını toplardı. Kütük gibiydi bizim ellerimiz. Sert, kemikli, nasırlı, gördüğümüz ağır işlerin izini taşıyan eller. Daima bir kurşun kalem veya bir kömür parçası ya da bir kireç taşı görürdünüz elinde. Büyüklerin gözünden ırak taysa durmadan çizerdi. Hayvan, insan, manzara resimleri yapardı durmadan. Bir gün bir yabancı gelmişti de köye, babam adamı katıra bindirip yanına yorgiyi katmış, Efes harabelerine göndermişti. Önüne çıkan bütün mermerlerin üstünü şekillerle donatmıştı yorgi ve yabancı da ona "Sen güzel ressam" demişti. Adresimizi aldı giderken adam. Çok geçmeden de bir alay boyayla fırça postaladı kardeşime. Ve o günden sonra Yorgi renkli resimler çizmeye başladı. Piskoposlar, ermişler, Meryem analar, 1821 ihtilalinin şefleri. Babam bu resimleri panayırlarda kimi zaman gizli gizli, kimi zaman da açıktan açığa satıyordu. Dört ağabeyimin dördü de durmadan çalışırlardı. Ekmeğini hak etmeyen adam yoktu evde. Ailenin asıl yükünü taşıyan da en büyüğümüz olan ablamız Sofia'ydı. Ablamız değil, ikinci anamız. Saatler boyunca çamaşır kovasının ya da dikiş iğnesinin üzerinde eğilik kalan ya da tarlada her işe kendiliğinden koşan. Alabildiğine şefkatli, alabildiğine yumuşak ve üstelik güzeldi. Ama güzelliğinin hiçbir zaman farkına varmadı garip. Onu kollarının arasına alıp güzelliğini fark ettirecek olanlarınsa vakti yetmedi. İki adam delice sevdi ablamı ve nişanlandılar. Biri 1912 savaşında, öteki 1914 harbinde öldürüldü. Ürkek ve alçak gönüllü bir kızdı zaten, acılıkla doldu yüreği. Dünyada kendisine düşen sevinç payının bundan ibaret olduğuna inandı. Gözleri hiçbir erkeğin gözlerine değmedi bir daha artık. Kaldı ki köy delikanlıları da ondan çekiniyorlardı. Sofia'yı seven ölür, kaderi ölmektir. Gencecikken ihtiyar kuruyup gitti işte. Sofia'dan sonra gelen ağabeylerim, Costa, Panago, Mihal ablamın izindeydiler. Okumak yazmak gibi şeylerle araları yoktu pek. Toprağa adamışlardı kendilerine. Babam durmadan çalışan, her biri bir camus kadar sağlam ve kuvvetli bu çocuklar sayesinde işin içinden sıyrılabilirdi. Kuru üzüm, incir ve tütün ürünümüz 2 yıl üst üste mükemmel oldu. Arazilerimizden birinin borcunu ödedikten gayrı ikinci, sonra da üçüncü bir arazi daha aldık. Ancak o vakit güven kazanabildi bizim ihtiyar. Dudaklarının ucunda gülücükler belirdi, dili çözüldü, yumuşadı biraz. Artık eskisi kadar sert ve ters bir adam değildi. Şu yeryüzünde cennet diye bir şey varsa bizim Kırkıca o cennetin bir parçası olsa gerekti. Ormanlarla kaplı, dağlı bir bölgede kuruluydu köy. Önümüzdeki denize kadar göz alabildiğine uzayan Efes Ovası. Ve baştan başa yemiş bahçeleriyle, incirliklerle, zeytinliklerle, tütün, pamuk, mısır ve susam tarlalarıyla dolu olan bu ova bizim köye aitti. Hani köylüyü iliğine kadar sömüren büyük toprak ağları vardır ya, bizim orada yerleri yoktu onların. Ve o çağda tarlaları zorbalığa getirip ipotek altına almak da kolay bir iş değildi. Kendi arazisinin efendisiydi her köylü. 2 katlı bir evi vardı köyde herkesin. Ayrıca ceviz, badem, elma, armut, kiraz ağaçlarıyla ve sebze bahçeleriyle çevrili yazlık bir evi vardı. Ve hiç kimse bahçesini çiçeklerle donatmayı ihmal etmezdi. Ve dört bir yandan fışkıran akarsuların ne kış ne yaz kesilmezdi türküsü. Buğdayla arpa yetiştiği vakit tarlalarımız altın yaldızlı bir denizden farksız olurdu. Bizimkiler gibi verimli, dalları ürün bolluğundan yerleri yalayan, öz suyu dolu, yüz yuvarlak, simsiyah, pırıl pırıl zeytinli ağaca başka hiçbir yerde rastlayamazdınız. Yavaş ama sağlam bir gelir kaynağıydı zeytinyağı. Ama incir, köylünün kemerini altında dolduran incir. Sadece Aydın ilinde değil, bütün doğuda, Avrupa ve Amerika'da bile ün salmıştı incirlerimiz. Derisi var mı yok mu anlayamazdınız, öylesine inceydi. Anadolu'nun o canım güneşiyle ballanmıştılar. Tanrı'nın bizleri gark ettiği bir başka nimette dalgalandığı vakit okyanusu andıran göllerdi. Hacı Suluk istasyonunda duran trenden her Allah'ın günü bir alay yolcuyla tüccar, seyyar satıcıların hemen oracıkta mangallar üzerinde kızarttıkları göl balıklarına büyük bir iştahla saldırırlardı. Balık deyip de geçmeyelim, her biri 2-3 okka tartan balıklar. Çayırlarımıza bir ebedi bahar havası kazandırıyordu bu bolluk. Hayvanlar nasıl da besiliydi. Otların ortasına yayılıp da dinlenmeye koyuldukları vakit var mı bana yan bakan diye çalım satan beyleri andırırlardı. Kırkıca yazları boşalıverirdi. Sadece birkaç bekçi kalırdı köyde. Bütün ahali kırdaki yazlık evlere dağılırdı. Ancak Ekim'e doğru büyük Aya Dimitri panayırı yaklaşırken köye dönerlerdi. Badana'ya sonbahar temizliğine girişirdi kadınlar. Kapkacaktan başlayıp sokağa varıncaya dek ellerine ne geçerse paklamayı adet edinmişlerdi. Ve öylesine aklanırdı ki köy aniden yollarda yürümeye kıyamazdınız. Tüm dükkanlar, kahveler, iki kiliseyle üç okulumuz ve köyün tek Türk binası olan Zaptiye Dairesi defne ve mersin dallarından görünmez olurdu. Küçük büyük bütün yüzler gülerdi artık. Çünkü ürün satılmış, paracıklar keseye girmiş olurdu. Sonra da ver elini İzmir derdi aileler. Kış yani süs eşyası ve çeyiz almaya yollanırlardı. Yepyeni çoraplı pantolonlar diktirirdi erkekler. Takki altlığı olarak ipekten mendil satın alırlardı. Ve bir telaştır kızlarda. Pırıl pırıl atlastan giysiler dikilecek ve hey kolay mı? Üç sıra fındık altını ile bezenecek gerdanlar. Bu arada yeni evliliklerin gizli pazarlıkları da tamamlanmış olurdu. Aya Dimitri'de yapılırdı çünkü düğünler. Başlarını kaşımaya vakti kalmazdı artık papazların. Her yıl 15-20 çift sırada beklerdi. Nişanlı bir kızı çevirip de düğün ne zamana diye sordun mu hep aynı cevap gelirdi. Aya Dimitri'ye nasip olursa. Aya yani yortusunu da büyük törenlerle kutlardık hep. Yiğitlik gösterilerinin başı çektiği bir şenlikti bu. Yakışıklı genç delikanlılar bellerinde tabancalar ve kocaman hançerleriyle atlarını atlar ve maharet yarışmasına girişirlerdi. Hele kirazlar iyice kızarıp da ayatriya yoğurtusu gelip dayandığında erkek olan at üzerinde yalnız mı gezerdi? Boncuk altınlıklarıyla, gerdanlıklarla süslü, hayat taşan mağrur karılarını atların terkesine alırdı yiğitler. Kendine güvenen gelsin de artık kırkıcalılarla boy ölçüsün bakalım. Gece gündüz kırlarda keman, kemençe, dümbelek, santur sesleri yankılanır, ağaçların gölgesinde halk oyunları birbirini kovalardı. Rüzgarın öpücükleri, ay ışığının okşayışlarıyla hızlanan ince zarif vücutlar gökyüzüne doğru sıçrar dururdu güneş doğuncaya dek. Ve sabahleyin iş elbiselerini giyip çapaya el atacak vakti güçlükle bulurduk. Hiçbir bayram geçmezdi ki sonuna kadar tadını çıkarmayalım. Noel, Yeni Yıl, Epifanya, Paskalya. Yeni evliler büyük perhizin ilk gününü özel bir şekilde kutlarlardı. Kırda ateş yakar, kestane közleyip rakı içerek nasıl tanışıp seviştiklerini, çöp çatanlar işe karışmadan nasıl gizlice buluştuklarını anlatırlardı birbirlerine. Bu meclislerde bekarlara yer yoktu ve evli bir erkek karısını almadan toplantıya gelmişse git de kepeneğini getir derlerdi. Kepenek yeni ise aramızda yerin var. Anadolu'nun sıcak ikliminden midir, yoksa toprağın verimli oluşundan mıdır ne, türkü söylemeye müthiş yatkındık. Türküler söyleyerek uyanırdık hep. Bayramlara doğru, cenaze törenlerine de türküler söyleyerek giderdik. Evlenmeye karar veren delikanlı her şeyden önce bir ev yapmak zorundaydı. Kaçınılmaz bir yükümdü bu çünkü kız çeyiz olarak ev getirmezdi asla. Ve delikanlı evin temellerini kazmaya koyulduğunda bütün arkadaş ve komşuları kolları sıvar, ona tuğla taşır, harç kararlardı. Bütün bu işlere tutku ve şehvet taşan türküler eşlik ederdi. Bahçelerde de türküsüz çalışma diye bir şey yoktu. Ekim'den Şubat'a kadar zeytin toplardık, Şubat-Mart arası yoz otları ayıklama çağıydı. Nisan'dan Temmuz'a tütüne verirdik olanca gücümüzü, sonra kuru üzüme, sonra incire. Ve dağlar taşlar namelerimizle yankılanır inlerdi. Gündüzler yorucu, geceler boğucu olurmuş. Umurumuzda değildi. Ekmek derdimiz yoktu. Çünkü ölümün dehşetiyle yüz yüze gelmemiştik henüz. 1914'e gelinceye kadar köyde adam öldürüldüğü işitilmiş bir şey değildi. Sadece bir kere, o da Dilber'in güzel gözleri için ve tanıklar önünde olmak üzere iki delikanlı mertçe vuruşmuşlardı. Köyün yakınında Efes harabeleri vardı. O da umurumuzda değildi, doğrusunu isterseniz. Kendi köy evlerimiz silmesinden eşiğine kadar eski devirden kalma süslerle yüklüydü zaten. Kaldı ki bizim Kırkıca köyü eski kitaplarda dağdaki Efes adıyla anılırmış ve bu da bizim köklü bir geçmişe sahip olduğumuzu göstermekteymiş. Bütün bunları ben Pythagoras Lamios isminde Sisamlı bir öğretmenden öğrendim. Yeni gelmişti köye, eski eser delisiydi. Minerva Tapınağı'nda, tiyatroda, Bizanslardan kalma kalede, zulüm kapısında sabah demez, akşam demez dolanır dururdu garip. Bizim eşeği seçmişti gezintileri için ama babamın hiç güveni yoktu adama. Yürü bakalım sen de şunun ardı sıra, aklı bir karış havada herifin, hayvanı kaybedecek olursa acısı bizim keseye çöker. Dediklerine göre hayalperestin biri. Belirli zamanlarda güneş doğarken, batarken, ay çıkınca falan tek başına konuşmaya başlarmış bu. Söylediği şeyler de ne Rumca'ya ne Türkçe'ye benzemez diyorlar. Sonunda bir gün o acayip dili konuşurken ben de gördüm öğretmeni ve sordum. Necedir bu konuştuğun öğretmen efendi? Eski Yunanca dedi bir kahkaha atarak. Sizin bir doktorunuz var ya hani, onun ismi nedir biliyor musun? İlahi öğretmen efendi, doktorun ismini bilmemiş olur muyum hiç? Homeros onun adı. Aferin sana, işte benim bu konuştuğum da Homeros'un dili. Ve bizim buralı olduğunu söylediği Homeros'la başlayan uzun ve can sıkıcı bir isim yağmuruna tuttu beni. Sonra da eski ve yeni Efes harabelerini gezdirmeye koyuldu. Bu hiç işitilmedik şeyleri kulağımı dört açıp dinledim günler boyunca ve tabii tıpkı Paternoster gibi ezberledim. Öğretmenin dediğine bakılırsa bir vakitler ihtişamıyla bütün dünyanın gözlerini kamaştıran Efes şehri Atina kralı Kodros'un oğlu Androkles tarafından kurulmuştu. Ama bu nokta gene de o kadar kesin değildi. Çünkü buraya ilk gelenlerin Sisam'da isyan edip de sahiplerinden kaçan bin köle olması da mümkündür. İşin gerçeği bir yana, benim hoşuma giden bu ikinci şekilde ve kardeşim Yorgi ile el ele verip harabeler arasında yabani güvercin avlamaya her çıkışımızda o bin yiğit kölenin önümde canlandığını görür gibi olurdum. Biz aslan kalma harabelerde de gezinirdik öğretmenle. Gerek bu topraklara ilk olarak ayak basan Bizans imparatorları, gerekse burada Hristiyanlığı yaymaya başlayan Havari Pavlos hakkında bana bir alay hikaye anlatmıştı. Ama ondan öğrendiklerim arasında beni asıl etkileyen 7 rakamı üzerine söyledikleri olmuştur. Minevra Tapınağı dünyanın 7 harikasından biriydi. Bizans'tan kalma Ayayani Kilisesi, Apokalips'in 7 yıldızından biri ve bir gün aniden bastıran bir sağanaktan korunmak üzere sığındığımız mağaranın ismi de 7 Uyurlar Mağarası idi. Öğretmenle dolaşmaya başladıktan sonra beni saran öğrenme susuzluğu katiyen hoşuna gitmedi babamın. Tarlayı bırakıp da Gutenberg mi olacaktım yani? Pitagoras'a bu adı takmıştı çocuklar. Çünkü okulda derslerini yapmadıkları vakit kocaman anahtarıyla kafalarına vurarak sizlere bakınca insanın Gutenberg sanki hiç doğmamış sanacağı geliyor diye homurdanırdı. Buna karşılık Avrupalılarla Amerikalılar kendilerine özgü giysileri ve konuşma tarzlarıyla eski ve yeni Efes'te dolanmaya başladığı ve onların ardından da Yunan bilginleri akın etmeye koyulduğu vakit başta babam olmak üzere Kırkıcalıların kibrinden maazallah yanlarına varılmazdı. Memleketimiz başka yere benzemeyen apayrı bir memleketti, evet. Zamanı geliyor derdi papazlar. Taş kesilen kral yeniden canlanacaktır. Ve ovamızla dağlarımızı Yunanistan'la birleşmiş görmek özlemi uyanırdı içimizde. Köyümüzde hiç Türk olmadığı ve bazen kendi aramızda bile Türkçe konuştuğumuz halde Yunanistan sevgisi yüreğimizde sönmez bir ateş gibi yanardı. Kireçli, Havuzlu, Balacık gibi civar köylerde oturan Türklerden hep itibar görürdük. Zeki ve çalışkandık onların gözünde. Bu fikirlerini değiştirmelerine de katiyen fırsat vermezdik, ne yalan söylemeli. Tatlı dil, güler yüz sırası gelince uygun bir bahşişle çantada keklik haline getirirdik onları. Her Allah'ın günü dağlardan akın akın Türk köylüleri inerdi pazarımıza. Odun, kömür, kümes hayvanı, kaymak, yumurta, peynir, sözün kısası Anadolu'nun zenginliğini yapan ne varsa satar, ihtiyaçlarını bizim dükkanlardan alıp akşama dönerlerdi. Kimisi dostlarının evinde misafir kalırdı. Bizimle birlikte yer, bizimle birlikte yatarlardı. Türk köylerine kocabaş hayvan, at veya süt almaya gittikleri zaman bizimkiler de oradaki dostlarının evinde ağırlanırdı. Ve dağ yollarında karşılaştığımız vakit kocaman selamun aleykümler çekerdik karşılıklı. Sabahlarınız hayırlı olsun derdik. Aya Dimitri Panayırı'nda köy çok uzaklardan gelen Türklerle, Kirlicelilerle dolup taşardı. İşten ve güneşten kavrulmuş, uzun boylu, iri yarı adamlardı bunlar. Bir karış toprağa hasret, yarıcılardı. Büyük arazi sahibi beyler tarafından diri diri derileri yüzülür adeta, kanları emilirdi. Bütün yıl boyunca çektikleri açlıktan bir deri bir kemik kalmış sırtlarında üst üste 100 kere yamanmış giysilerle gelip elden düşme eşyalar, giyilmekten rengi atmış gömlekler alırlardı. Hayatlarını nahak yere heder ettiklerini anladıkları zaman kurtulmaya karar verdiler. Bilek kuvvetlerini kiraladılar köy köy dolaşıp. Her biri bugünün bir traktörü kadar iş görüyordu, inanmazsınız. İki kazma bir tekmeyle dağ gibi meşeleri, servileri, çamları kökleyip devirirlerdi. Kayalık ve koruluklarla dolu 30-40 fettan arazi verirdiniz ellerine, size ekime kadar hazır, verimli bir tarla teslim ederlerdi. Rumlar bu tarlaları 1-2 yıl işledikten sonra fazla zahmet çekmeden üstlerine tapulatırlardı. Benim babam komşularının hasetten dönmüş gözleri önünde Kirliceliler sayesinde mülk sahibi olmuştu. Onlar tarla aça dursun, kendisi tüfeğini sırtlayıp bıçaklarını alır ve 20 gün bir ay boyunca avlanmaya giderdi. Vurduğu domuzları sata sata doldurur keseyi ve Türklerin gündeliğini ödemeye dönerdi. Bizim bayramlarımızla birlikte Kirlicelilerin de keyfi gelirdi. Onlar için tıka basa yemek fırsatıydı bu. Ve her Rum ailesi pişirip hazırladığı en güzel yemekleri onlara ikram ederdi. Yeni yıl günü Kirlicelliler çeşmelerin başında toplanırlardı. Ve kadınlar o gün ellerinde cevizli tatlılar, şambabalar, helvalarla dolu tepsilerle giderlerdi su almaya. Büyük perhizin ilk günü oruç başlayıp da kadınlar yasak bir yiyecek kokusu bile kalmasın diye tencereleri temizlemeye koyulduğunda bir büyük sevinçtir sarardı Kirlicelileri.